Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresi'nin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek, oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 25 Mehmen 1403, Hicri Gamer'i 14 Şaban 1446 ve Miladi Takvimli 13 Şubat 2025 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak, İmam Hümeyni Mektebi'nde İslam'ı Tanıyalım ve Dünya Tarihi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İmam Hamenei, dostlarımız İran'ın savunma gücüyle gurur duyuyor, düşmanlarımız ise korkuyor açıklamasında bulundu. İranlı X kullanıcıları Trump'ın talebine Amerika ile müzakere etmiyoruz çünkü güvenmiyoruz şeklinde yanıt verdi. Avustralya'nın yeni İran Büyükelçisi, İran sineması Batı'nın yanlış temsilleriyle mücadele edebilir dedi. Ebu Şerif, direniş ekseni İran İslam devriminin en önemli sonuçlarından biri olduğunu belirtti. Aksa tufanı operasyonundan sonra 3 milyon Siyonist psikolojik bozukluk yaşadı. Ve 2024 yılı gazeteciler için en ölümcül yıl oldu. Şimdi haberler.
İmam Hamenei savunma alanındaki ilerlemelerin yenilikçi bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak bu yıl 22 Behmen yürüyüşünü düşmanın medya bombardımanına rağmen halkın ayaklanması ve büyük bir ulusal hareket olarak nitelendirdi. Halktan içtenlikle, övgüyle bahsedip teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı. Millet birliğini haykırdı ve düşmanın sürekli tehditlerine karşı İranlıların kimliğini, kişiliğini, gücünü ve direncini ortaya koydu. Pars Today'in haberine göre İran İslam Devrimi lideri İmam Hamenei dün sabah saatlerinde savunma, sanayi, bilim insanları, yetkilileri ve uzmanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede milletin savunulması ve ülkenin güvenliğinin sağlanmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamenei, bugün İran'ın savunma gücü dillere destan hale gelmiştir. Devrimimizin dostları bundan gurur duyuyor, düşmanlarımız ise korku içindeler. Bu bir ülke için büyük bir kazançtır dedi. İmam Hamenei geçmişte küresel zorba güçlerin İran'ın ihtiyaç duyduğu savunma ekipmanlarını satmamakla kalmayıp birkaç katı fiyatla bile vermediğini hatırlatarak bugün aynı zorba güçler İran'a askeri ekipman satma diyorlar. Satmıyoruz dedikleri dönem ile şimdi satmayın dedikleri dönem arasında büyük bir fark var ve bu fark bilim insanlarımızın ve yetenekli genç uzmanlarımızın çabaları sayesinde kapanmıştır ifadelerini kullandı.
İranlı sosyal medya platformu X kullanıcıları Amerikan Başkanı'nın İran İslam Cumhuriyeti ile müzakere etme iddiasını Washington'un büyük bir aldatmacası olarak nitelendirdi. Örneğin İranlı X kullanıcısı Hasan Nasiripur, Amerika'nın İran ile müzakere etmesini boş ve anlamsız bir vaat olarak tanımlayarak şunları yazdı. Tecrübe gösterdi ki Amerika ile müzakere etmek sözünden dönmek ve tamamen zarar demektir. McFarlane olayından başlayıp barışın nükleer program COEB anlaşmasına kadar aldatmaca ve zarardan başka bir sonuç getirmedi. İmam Hamenei bilgece bir şekilde onur yolunu gösterdi. İslam devrimi yolunda kararlılık, hileye boyun eğmek değil. Başka bir X kullanıcısı Seccad Baba Mirisi şunları yazdı. Bizim sözümüz devrim liderinin sözüdür ve müzakere istemiyoruz. İran halkı İslam devriminin 46. yıl dönümü görüşünde tek bir sesle asla zillete boyun eğmeyeceğiz diye haykırdı. Ve bu İran halkının Amerika'ya karşı genel mücadelesi demektir. İranlı X kullanıcısı Kiyanır Suri de Amerika ile müzakere etmenin İslam devriminin kazanımlarını yok etmek tek kelimeyle İran'ı yok etmek anlamına geldiğini inanıyor. X platformundaki bir başka İranlı kullanıcı Nahit Ruhan, Trump'ın İran ile anlaşmayı şiddetli bombalamayı tercih ederim iddiasını atıfta bulunarak şunları yazdı. İsrail İran'ı bombalayacak durumda değil. Üstelik müzakere etmek isteyen biri tehdit etmez. Bir diğer İranlı X kullanıcısı Mehta Yusufi de Amerika ile müzakere etmeyi faydasız buluyor ve şunları yazıyor. İran milletinin diğer birçok milletten farkı İran milletinin şu cesarete sahip olmasıdır. Amerika saldırgan, yalancı, hilekar ve müstekbirdir ve kahrolsun Amerika diyebiliriz.
Avustralya Büyükelçisi Ian McConville, İran sinemasının batının yanlış temsilleriyle mücadele etme yeteneğine sahip olduğuna inanıyor. Ian McConville geçen yazdan bu yana İran İslam Cumhuriyeti'ndeki yeni Avustralya Büyükelçisi olarak görevine başladı. Daha önce de İran'a gelen McConville yakın zamanda Şiraz'ı ziyaret etmiş ve 2017 yılında bu şehre yaptığı seyahati hatırlatarak Şiraz'ın turizm alanında önemli bir merkez olduğunu ve birçok Avustralya'nın Şiraz'ı tanıdığını belirtmişti. Ayrıca turizm ve tarım alanlarında Şiraz ile Avustralya şehirleri arasında işbirliği için uygun fırsatlar bulunduğunu ifade etti. Parsodain haberine göre McConville, İrna Haber Ajansı muhabiriyle yaptığı röportajda İran sanatı hakkında dikkat çekici noktalara değindi.
İran İslam devriminin 46. yıl dönümü anma törenleri ülkenin çeşitli şehirlerindeki kiliseler ve sinagoglarda ilahi dinlerin takipçilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İran'ın Vatikan Büyükelçisi Muhammed Hüseyin Muhtari pazar günü gazetecilerle bir araya gelerek İran'daki Hristiyanlık ve ilahi dinlerin durumu hakkında konuştu. Muhtari, İran'ın resmi dini İslam olmakla birlikte Hristiyanlık, Yahudilik ve Zertüşlük gibi ilahi dinlerin takipçileri de İran'da yaşıyor. Bu dinler tanınmış olup İran İslam Cumhuriyeti anayasası çerçevesinde özel yasal haklara sahiptir dedi. Pastudin haberine göre İran'ın anayasası çerçevesinde özel yasal hakkına sahiptir dedi. Pastudin'de İran'ın Vatikan Büyükelçisi İslam ve Katolik Hristiyanlık arasındaki dinler arası diyalog hakkında ise şunları belirtti. İran ve Vatikan arasındaki ilişkilerin en önemli eksenlerinden biri dinler arası diyalogdur. Bu diyaloglar İslam ve Katolik Hristiyanlık arasındaki etkileşim çerçevesinde barış içinde bir arada yaşamayı güçlendirmek ve karşılıklı anlayışı artırmak amacıyla düzenlenmiştir. İran ve Vatikan'daki bazı bilimsel ve dini merkezler dinler arası araştırmalar ve din çalışmaları alanında işbirliği yapmıştır. İran'daki dinler ve dini azınlıklar alanındaki diğer haberler şöyle. İran İslam Cumhuriyeti ve Vatikan Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmeleri. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Arakçı, Vatikan Dışişleri Bakanı Başpiskoposu Richard Galher ile yaptığı görüşmede İran ve Vatikan arasındaki uzun süredir devam eden iyi ilişkileri atıfta bulunarak dinler arası diyalogların ve iki taraf arasındaki istişarelerin devamının önemini vurguladı. Ve bu etkileşimlerin dinlerin ortak öğretileri temelinde dünyada barış ve adaletin yükseltilmesine yardımcı olacağına dair umutlarını dile getirdi. Başpiskopos Glaher de İran İslam Cumhuriyeti'nin iki taraf arasındaki etkileşimleri koruma ve genişletme konusundaki yapıcı yaklaşımına teşekkür ederek dünyada barışın korunması ve adaletin yaygınlaştırılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. İran'daki tevhid dinlerinin takipçileri 22 Behmen yürüyüşüne katıldı.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Tahran temsilcisi Jenin Kamp'ın Batı Şeria'da direnişin bir sembolü haline geldiğini belirterek, İran İslam Devrimi'nin en önemli sonuçlarından biri direniş eksenidir dedi. Nasir Ebu Şerif Tahran'da düzenlenen direniş söylemi ve eğitim toplantısında yaptığı konuşmada, Jenin Kamp'ı sadece yarım kilometre karelik bir alan ancak yıllardır Siyonist rejime karşı direniyor ve asla teslim olmadı dedi. Pars Today'ine dayandırdığı habere göre Ebu Şerif 2002 yılında Jenin gerçek bir soykırımla karşı karşıya kaldı ancak kendini yeniden inşa etti ve gerçekten şimdi Batı Şeria'da direnişin bir sembolü haline geldi açıklamasında bulundu. Nasir Ebu Şerif, İran İslam devrimi büyük bir başarı elde etti ve büyük bir proje sunabildi. Bu proje İran'da İslam'ın sahneye çıkması ve halkın hayatını yönlendirmesiydi dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Tahran temsilcisi konuşmasının devamında iman ve sabır Gazze gençliğinin gücünün temel unsurlarıdır vurgusunu yaparak 2013 yılından yani Gazze Savaşı'nın başlamasından 10 yıl önce Gazze'ye hiçbir silah girmedi ancak ölümcül bir kuşatma altında olmasına rağmen Gazze'nin ayakta durduğunu ve direndiğini gördük ifadesine dikkat çekti. Ebu Şerif, İsrailliler Gazze'yi ve sakinlerini yok etmek için hiçbir çabadan kaçınmadılar ve tüm bu suçlara rağmen direniş tarafından son ana kadar sürdürülen efsanevi bir bağlılığa tanık olduk diye ekledi.
El-Aksa tufanı operasyonundan sonra 3 milyon Siyonist psikolojik bozukluklar yaşadı. Pars Today'in İrna'ya dayanarak verdiği haberde Siyonist rejimin kabine gözlemcisi ofisinin raporu 7 Ekim 2023'teki Aksa tufanı operasyonundan sonra birçok Siyonistin tehlikeli sağlık ve psikolojik krizler yaşadığını ortaya koydu. Rapora göre anket katılımcılarının %38'i Aksa tufanı operasyonunun şokunun ardından travma sonrası stres bozukluğu, orta veya şiddetli depresyon veya endişe semptomlarından muzdarip olduklarını belirtti. Raporda büyük sorunun sadece yaralı sayısındaki artışla sınırlı olmadığı, Siyonist rejimin sağlık sisteminin gerekli tedavi hizmetlerini sunma konusundaki yetersizliğiyle de ilgili olduğu belirtildi. Savaşın neden olduğu bu psikolojik rahatsızlıklardan muzdarip olan 900 bin kişi, bazı durumlarda 6,5 aya kadar uzayabilen uzun bekleme süreleri nedeniyle herhangi bir tedavi hizmeti talep etmedi. Sağlık sisteminin zayıflıkları Siyonist kabine gözlemcisinin raporunun bir başka bölümünde İsrail sağlık sistemine yönelik ağır eleştiriler yer aldı. Raporda kabinenin psikolojik krizleri uygun şekilde çözmede başarısız olduğu ve Gazze çevresindeki yerleşim birimlerinden tahliye edilenleri %11'i dışında savaşın ardından geçen 6 ay içinde hiç kimsenin psikolojik sağlık hizmeti almadığı belirtildi. Oysa bu tür hizmetlere büyük bir ihtiyaç vardı. Ekonomik sonuçlar, psikolojik kriz sadece etkilenen bireyleri ve ailelerini değil, Siyonist rejimin ekonomisini de tehdit ediyor. Raporda zamanında tedavi hizmeti alınamamasının kronik psikolojik sorunlara yol açabileceği ve etkilenenlerin çalışma ve üretme yeteneklerini etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
Siyasi analist, Siyonist rejimin Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını artırarak Gazze şeridinde kaybettiği itibarı onarmaya çalıştığını söyledi. Filistinli siyasi analist Muhammed El Kayık Salı günü yaptığı bir analizde Siyonist rejimin Batı Şeria'daki eylemlerine değinerek İsrail işgalcilerinin aylar önce Batı Şeria'yı bir savaş alanına dönüştürme kararı aldığını belirtti. Fars Today'in İrna'dan naklen aktardığı haberine göre El Kayık mevcut saldırıların İsrail rejimi ordusunun Gazze'deki yenilgisini örtbas etmeye amaçladığını vurguladı. Siyasi analist, işgalcilerin Gazze'de kaybettikleri itibarı onarmaya çalıştıklarını ve ordularının moralini yükseltmeye hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Batı Şeria'da bir zafer arayışında olduklarını da sözlerine ekledi. El Kayık, Batı Şeria'ya yönelik saldırıların özellikle direniş operasyonlarının yoğunlaşmasıyla birlikte yerleşimcilere bir güvence verme amacı taşıdığını belirtti. İşgalci liderler yerleşimcilere "biz burada sizin yanınızdayız, güvenliğinizi sağlıyor ve sizi destekliyoruz" mesajını vermeye çalışıyor. Bu siyasi uzman, İşgalcilerin Batı Şeria'daki artan eylemlerinin istikrara yer bırakmadığını ve durumu her an daha da şiddetlendirdiğini vurguladı. Siyonist rejim askerleri bir süredir Batı Şeria'daki Cenin ve Tulkarem şehirleri ile çevre köylere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.
Gazetecileri Koruma Komitesi 2024 yılını gazeteciler için en ölümcül yıl olarak nitelendirerek Siyonist rejimi ölen gazetecilerin %70'inden sorumlu tuttu. Amerika'daki Gazetecileri Koruma Komitesi 2024 yılında 18 ülkede en az 124 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. Bu sayı komitenin son 30 yılda kayıt altına aldığı verilere göre gazeteciler ve medya çalışanları için en ölümcül yıl olarak kaydedildi.
İsrail rejiminin Mısır'a saldırı senaryosu, Ukrayna'nın Rusya ile toprak takasına hazır olması, İran'ın Latin Amerika'daki varlığını artırma planı, Arap dünyasının Trump'ın projesine karşı bir plan hazırlaması ve İran'ın Avrupalı yatırımcıları turizm alanında desteklemesi, İran ve dünyadan haberlerin bir özetini Pars Today bülteninde oluşturdu geçtiğimiz hafta.
Sırada bültenimizin son haberi var. Bir araştırmaya göre Hindistan'ın iktidar partisi liderleri tarafından 450'den fazla nefret söylemi yapıldı ve bunların 63'ünden doğrudan Başbakan Narendra Modi sorumlu. Bir Amerikan Düşünce Kuruluşu Hindistan'da Müslüman karşıtı nefret söylemlerinde önemli bir artış olduğunu bildirdi. Pars Today'in haberine göre bu araştırma artan İslamofobiyi Başbakan Narendra Modi liderliğindeki siyasi atmosfere bağladı. India Hate Lab Düşünce Kuruluşu'nun raporunda Hindistan'da dini azınlıklara yönelik nefret söylemlerinin 2023'te 668 vakadan 2024'te 1165 vakaya yükseldiği ve bu da çarpıcı bir %74,4'lük artışa işaret ettiği belirtildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Behmen 1403, Hicri Kameri 14 Şaban 1446 ve Miladi 13 Şubat 2025 Perşembe. ...36 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Behmen, 1367 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni, hakaret içerikli şeytani ayetler romanının yazarı olan Selman Rüşdi'nin mürtet olduğuna dair fetvasını yayımladı. Selman Rüşdi, İslam'a karşı hakaret içerikli kitabında Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberi başta olmak üzere dünya Müslümanlarının diğer kutsallarına küstahça hakaret etti. Şeytani Ayetler kitabının batılı devletlerin yoğun destekleriyle yayımlanması, batının İslam alemine karşı özgürlük kılıfıyla yeni kültürel komplosunu gözler önüne serdi. Ancak rahmetli İmam Hümeyni'nin fetvası Müslüman ülkeler başta olmak üzere dünya kamuoyunun uyanmasına vesile oldu. Bu fetvanın yayımlanması İslam dünyası alimleri ve İslam Konferansı Teşkilatı tarafından geniş destek gördü. Bu arada batılı hükümetler basın özgürlüğünü savunma bahanesiyle Selman Rüşdi'ye güçlü propaganda ve siyasi destek verdiler. Selman Rüşdi hayatını gizlenmekle sürdürmek zorunda kaldı. Dünyanın hiçbir yeri onun için güvenli değildi. Son saldırıda bir gözünü kaybetti. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Behmen 1362 tarihinde İranlı ressam ve minyatür sanatçısı Şükrullah Sanizade vefat etti. Hicri Şemsi 1285 yılında İsfahan'da dünyaya gelen Sanizade minyatür ve ressamlık sanatlarına büyük ilgi duymaya başladı. Birçok harikulade eserler yaratan Sanizade çeşitli ödüller almayı başardı. ...12 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Behmen 1391 tarihinde İranlı ünlü Şahname araştırmacısı Azizullah Cüveyni vefat etti. Hicri Şemsi 1304 yılında İran'ın doğusundaki Esferayen kentinde dünyaya gelen Azizullah Cüveyni, Tahran Üniversitesi'nden Fars dili ve edebiyatı dalında doktorasını aldı. Fars ve Arap edebiyatı dalında 80'den fazla makale yayımlayan Azizullah Cüveyni, Arapça ve İngilizceden Farsça'ya çeşitli tercümeler yaptı. ...145 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Şaban 1301 tarihinde İranlı şair ve yazar Ferheng lakaplı Mirza Murtaza Han Tahran'da dünyaya geldi. 7 yaşındayken babasını kaybetti ve kendi çabası azmiyle kendi dönemindeki bilimleri öğrendi. Ferheng Meşrutiyet Hareketi'nin başlamasıyla Meşrutiyet yanlıları safına katıldı ve siyasi faaliyetleriyle birlikte gazetecilikle uğraştı ve Ferheng, Haverestan ve Paytaht adlı gazeteleri yayımladı. Ferheng bir süre Viyana, İstanbul, Paris ve İsviçre'de kaldı ve oralarda tahsilini sürdürmenin yanı sıra dini bilimler konularında geniş çabalarda bulundu. ...807 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Şaban 639 tarihinde Müslüman fakih, hekim ve matematikçi İbn Yunus vefat etti. Kendi döneminin yaygın olan tüm bilimlerini ilk başta babası ve ardından o dönemin önde gelen alimlerin nezdinde öğrenen İbn Yunus, İslam medeniyetinin en dorukta olduğu bir çağda çeşitli bilimleri öğrenmekte büyük yeteneğe sahipti. Bu Müslüman fakih eğitiminin sonunda Kahire'deki bazı okullarda ders vermeye başladı ve bunun yanı sıra birçok kitap da kaleme aldı. İbn Yunus fıkıh, tıp ve matematik dallarının yanı sıra musikide büyük yeteneğe sahipti. İbn Yunus'tan günümüze birçok eser geriye kalmıştır ki bunların arasında El Esrar El Sultaniye adlı kitaba değinebiliriz. ...145 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Şaban 1301 tarihinde İranlı şair ve yazar Ferheng lakaplı Mirza Murtaza Han Tahran'da dünyaya geldi.
Burası Tahran, İran-İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programımızın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölüm imamın ve arkadaşlarının Fransa'dan İran'a dönüşünün anılarını imamın eşinin dilinden anlatmaktadır.
Geçen bölümde Nofellu Şato köyünde ikamet etme anılarından bir kısmını daha İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden anlattık. Senatonun Şapur Bahtiyar'ın başbakanlığına yönelik olumlu kararından bir gün sonra 26 Eylül'de Şah ve Farah Mısır'ın eğlence kenti Asvan'a gitmek için İran'dan ayrıldılar. Bu sırada İttilat gazetesi anlamlı Şah gitti cümlesini birinci manşeti yaptı. Bu haber hemen Nofellu Şato'ya ulaştı ve bu haberin yayınlanmasıyla birlikte imamın tüm arkadaşları, hatta köy ahalisi ve birçok yabancı gazeteci bile mutluluklarını dile getirdiler.
Ancak aynı zamanda herkes belirsiz bir gelecek yüzünden ve Amerika gibi bir ülkenin nasıl davranacağı konusunda endişeliydi. Bu arada herkes imamın bu haberin yayılmasına tepkisini bekliyordu. Ancak bu önemli haberi duyan imam tam bir soğukkanlılıkla peki kelimesini söylemekle yetindi ve yüzünde ve söyleminde pratikte hiçbir değişiklik görülmedi. Bu bölümde imamın eşinin dilinden imamın Fransa'dan İran'a dönüşü konusundaki anılarını anlatmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
İmam Hümeyni'nin Fransa'da kaldığı 4 aylık dönemde İran halkının sesinin dünyaya iyi bir şekilde iletilmesinin ve bu şekilde dünya kamuoyunun İran'ı yöneten despot sisteme karşı seferber edilmesinin yanı sıra devrimin mesajının ve alternatif sistemin çerçevesinin de dünya halkı için aydınlatılması için uygun bir fırsat sağlandı. İmamın bu dönemdeki önemli eylemlerinden biri de dünya dindarları ile iletişim kurmak ve İran'ın mazlum halkına destek olmak için onların dini duygularını kışkırtmaktı.
Örnek olarak İmam Hümeyni yeni yıl ve Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum günü münasebetiyle Nofellu Şato köyündeyken dünya Hristiyanlarına bir tebrik mesajı gönderdi ve bu mesajda Yüce Allah'ın Hazreti Mesih Aleyhisselam'a selam ve salavatını sunmasının yanı sıra bu peygamberi ölülerin dirilticisi ve uyuyanların uyandırıcısı olarak nitelendirdi ve dünya Hristiyanlarından İran milleti için dua etmelerini ve Şah'ın cinayetlerini savunan ülkelerin liderlerini Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın öğretileriyle tanıştırmalarını istedi.
İmam Hümeyni bu mesajda şunları söylemişti. İran'ın mazlum halkı adına Mesih halkı olan sizden, mübarek günlerinizde zalim sultanla karşı karşıya olan halkımız için dua etmenizi ve halkımızın kederlerinin giderilmesi için Tanrı'ya dua etmenizi istiyorum. Büyük millet olan sizden zalim şahı şeytani gücüyle destekleyen ve bir milleti baskı altında kıran bazı Hristiyan ülkelerin liderlerine uyarmanızı ve onları Hazreti Mesih'in öğretileriyle tanıştırmanızı istiyorum. Mesih'in din adamlarından bazı güçlü ülkelerin liderlerine tavsiyede bulunmalarını ve onların göksel öğretileri sırt çevirenleri desteklerini kınamalarını istiyorum.
İmam Hümeyni'nin eşinin Nuflaşata köyünde ikameti sırasında yaptığı etkili ve faydalı eylemlerden biri, imamın hareketinin ayrıntılarını ve hedeflerini açıklamaktı. İmamın mesajı dünya Hristiyanlarına iletildiğinde, imamın eşi sahnede ciddi bir şekilde hazır bulundu ve görüşmelerinde imamın bu mesajı göndermedeki amaçlarını muhataplara açıkladı.
İmam Hümeyni'nin eşi bu bağlamda şöyle anlatıyor. Nufeldo Şato'da yerine getirmem gereken bir görev yoktu. Ta ki Dey ayının ikisinde imam dünyadaki Hristiyanlara bir tebrik mesajı gönderdi. Bu bağlamda imamın irfani görüşlerini bir ölçüde bildiğim için insanlar bu mesaj hakkında soru sorduğunda imamın siyasi bir şey yaptığını düşünmesinler diye imamın fikrinin perde arkasını ifade etmeyi bir görev olarak hissettim.
Nuflaşata'da olduğu ve günlük işlerden uzak olduğu günler, İmam Hümeyni'nin eşinin kendisiyle baş başa kalması ve İmam Hümeyni ile beraber yaşadığı hayatının günlerini zihninde gözden geçirmesi için iyi bir fırsat sağladı. İmam Hümeyni'nin eşi bu düşünceyi atıfta bulunarak, hayatı ve mücadelesi boyunca imamın zihninin her geçen gün güçlendiğini ve düşüncelerinin her geçen gün daha güncel hale geldiğini, halbuki her geçen gün siyasi sorunların baskısı ve mücadelenin zorluğunun yanı sıra yaşının da ilerlediğini hatırlatıyor.
İmamın eşi şöyle anlatıyor. Ben o dönemde yaklaşık 100 saatliğine kendimle baş başa kalıp hayatımı gözden geçirdim ve binden fazla kez gönlümün derinliğinden her geçen gün yaşı artmasına rağmen düşünceleri daha güncel hale gelen bir kişinin eşi olduğum için Tanrı'ya şükrettim.
Şah ülkeden kaçtıktan sonra bütün İran halkı İmam Hümeyni'nin İran'a dönmesini bekliyordu. Ancak bu karar birçok engel ve sorunla karşı karşıyaydı. Çünkü İran'da güç, Şah tarafından atanmış olan başbakanın elindeydi ve imamın İran'a dönüşü birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi. Birçok İranlı politikacı imamın uçuş sırasında öldürülebileceğinden korktukları için imamın Fransa'da kalmasını daha iyi olacağına inanıyordu. Çünkü Nuflaşata köyü Tahran'dan daha güvenli görünüyordu.
Tahran Radyosu.
Bazıları imamın halkın yanında olmasının devrimi daha erken gerçekleştireceği konusunda İran halkının çoğunluğu ile aynı görüşteydi. Bu ortamda karar vermek çok zor ve aynı zamanda çok belirleyiciydi. Ancak imam büyük bir cesaret ve dirayetle İran'a dönmeye karar verdi. İmamın kararı sadece cesaretini değil, aynı zamanda ilahi yardımlara olan güçlü inancını da gösteriyordu ve bu kararı uygulamakta kararlı ve ciddiydi.
İmam Tahranlı arkadaşlar, şimdiye kadar biz sizin sözünüzü dinledik ve sizin her dediğinizi kabul ettik. Bu sefer sizin bizden kabul etmenizi rica ediyoruz diye size mesaj göndermişler diyen oğlu Ahmet'e gülümseyerek şöyle cevap vermişti. Onlar bu sefer de benim sözümü dinlerlerse zarar görmeyeceklerini söyle. Böylelikle imam İran'a dönme kararını verdi ve Ahmet'ten yolculuk için gerekli hazırlıkları yapmasını istedi.
İmam Hümeyni İran'a dönmeden önce Aşura gecesi yarenenin omuzu üzerinden biatını kaldıran ve onlardan gecenin karanlığını kullanmalarını ve Kerbela çölünde kalmak ve öldürülmek istemezlerse çadırları terk etmelerini isteyen Mevlası İmam Hüseyin Aleyhisselam'a iktida ederek yoldaşlarından biatı kaldırdı ve onlardan yolculuk ya da İran'da bulunma sırasında onları tehdit edebilecek tehlikelerden dolayı kendisini eşrik etmekten vazgeçmelerini istedi.
İmam Hümeyni akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra Nöfloşata köyündeki herkese hitap ederek detaylı bir şekilde konuştu ve sonunda şunları ifade etti. Herkesten tekrar özür dilerim ve yakında İran'a gideceğim. Bu yolculukta tehlike ihtimali var. Bu yüzden benim yüzümden kimsenin tehlikeye düşmesini istemiyorum. Ben ve Ahmet gideceğiz. Eğer sorunsuz bir şekilde İran'a ulaşırsak, Allah'a umutla İran'da birbirimizi göreceğiz. Ve bana bir sorun olursa, siz mücadelenin devam etmesi için hazır bulunun.
Toplantıya katılanlardan biri şöyle dedi. Sözlerinizin içerinden bu yolculuğa bayanları götürmek istemediğinizi anlıyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında, kadın yok muydu? Hazreti Zeynep ve kız kardeşleri bu yolculukta İmam Hüseyin'in yanındaydı. İmam şöyle dedi. İmam Hüseyin'di. Bayanlarla birlikte olmak istemiyorum. Beyler hakkında da söylüyorum. Birinin benim yüzümden zahmete düşmesi benim için üzücüdür.
İmam Hümeyni'nin eşi imamın yarenlere ve yoldaşlara veda ettiği geceyi anlatmış, ancak bu gecenin çok daha zor bir gece olmadığına, çünkü yola inancın yüzünde belli olduğunu değinmiştir. Zor değildi çünkü imamın yüzünü gördüğümde imam ve yanındaki kişiler için bir sorun çıkmayacağından emin oldum. Ona eşlik edemediğim için üzülmedim. Çünkü onunla uçakta ve Tahran'da olsaydım, dikkatinin bir kısmının benim üzerimde olacağını biliyordum. Ve burada eğer ben imama eşlik etmezsem, imamın daha rahat olacağı ve benim yüzümden bir endişesi olmayacağı yönünde akıl duygulara galipti. Ancak yine de imamın gidişiyle bu köyün sessizliğe bürüneceğini ve gönlümün tutulacağını biliyordum.
İmam ve arkadaşları 1 Ocak günü sabah saat 9'da Mehrabad Havalimanı'nda indiler ve 1-2 gün sonra İmam Hümeyni'nin eşi ve diğer arkadaşlar onlara katıldı.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsvide.com üzerinden bizleri takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir üzerinden de bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü bölümümüzde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamını ele almak istiyoruz.
Geçen bölümlerde başladığımız nübüvvet konusunun devamında Ulul Azm peygamberlere geldik. Şimdi ise Ulul Azm peygamberlerden Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamını gözden geçirmek istiyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şeriat ve kitap sahibi olan Ulul Azm peygamberlerden biriydi ve daveti de evrenseldi. Hazreti İbrahim'in mübarek adı Kur'an-ı Kerim'de en az 69 kez gelmiştir. Hazreti İbrahim henüz dünyaya gelmeden babasını kaybetti ve amcası Azer onu büyüttü. Bu yüzden Hazreti İbrahim onu baba hitap ediyordu.
Hazreti İbrahim Aleyhisselam Babil'in Ur adlı kentinde dünyaya geldi. O Hazret'in yaşadığı dönem Nemrud'un kral olduğu döneme denk gelmiştir. Hazreti İbrahim'in Yahudi, Hristiyan ve İslam inançlarında özel bir yeri vardır. O Hazret'in yaşamı Allah yolunda cihad ve tevhidi yaygınlaştırma çabaları ile geçti. Hazreti İbrahim'in konumu Yüce Allah o Hazreti kendi dostu olarak seçmesine sebebiyet vermiştir. Hazreti İbrahim 75 yaşında Hakk'a yürüdü ve Filistin'in El Halil kentinde toprağa verildi. Hazreti İbrahim çağında Babil halkı putlara tapıyordu. O dönemde her kentte ve köyde insanların taptığı tanrılar vardı.
Hazreti İbrahim pak fıtratı itibarıyla muvahhid bir insandı ve alemleri yaratan yegane Allah'ı tanıyordu. Ancak amcası Azer ve o çağın insanları putperestti. Hazreti İbrahim ise putperestliğe şiddetle karşı çıkıyordu. O Hazret tevhide çağrısına yakınlarından başladı ve bu yüzden en başta Azer'e gitti ve onu tevhide davet etti. Hazreti İbrahim amcası Azer'e şöyle dedi: "Babacığım, neden cansız ve gözü kulağı dahi olmayan ve senin hiçbir ihtiyacını karşılayamayan şu putlara tapıyorsun? Babacığım, bana senin yoksun olduğun ilim ve bilimi öğrettiler. O zaman beni izle ki seni doğru yola hidayete erdireyim. Babacığım, asla şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman olan Allah'a karşı isyan ve itaatsizlik etmiştir."
Gerçekte Hazreti İbrahim'in Azer'e tavsiyeleri herkes için geçerliydi ve insanların hak yolunu tanımaları ve doğru yolda adım atmaları gerekirdi. Yoksa şeytanın vesveselerinin tutsağı olur ve yanlış yola sapardı. Hazreti İbrahim babasını şirk ve putperestliğin acı sonu konusunda uyarıyor ve şöyle diyordu: "Babacığım, Rahman Allah'tan sana bir azap gelmesinden ve senin şeytanın yar ve yardımcısı olmandan korkuyorum." Fakat ne var ki Hazreti İbrahim'in bu sözleri Azer'in taş kesilen kalbini asla etkileyemedi. Azer Hazreti İbrahim'in sözlerini öfkelendi ve şöyle karşılık verdi: "Ey İbrahim, acaba sen benim tanrılarıma yüz mü çevirirsin? Eğer putlara karşı çıkmaktan el çekmezsen seni taşlarım ve şimdi uzun bir süreliğine benden uzaklaş."
Ancak Hazreti İbrahim, Azer'in sert ve mantıksız sözlerine büyük bir rafetle şöyle karşılık verdi: "Selam olsun sana. ben yakında Rabbimden senin için af dileyeceğim. Çünkü o her daim bana karşı mihriban olmuştur. Buna rağmen Hazreti İbrahim Azer'in tehdit ve uyarılarından korkmadı ve Allah'a tevekkül ederek babasını yegane Allah'a davet etmeyi ve putlardan sakındırmayı sürdürdü. Ama bu çabaları asla fayda etmedi. Fakat ne zaman ki Azer'in Allah'ın düşmanı olduğu Hazreti İbrahim açısından kesinleşince ondan uzaklaşmaya karar verdi ve şöyle dedi. Ben sizden ve Allah yerine taptığınız putlardan sakınırım ve Rabbime sığınırım. Umarım ona sığınırken beni merhametinden mahrum ve nasipsiz bırakmaz.
Tevhid ve yegane Allah'a tapma üzerinde ısrar eden Hazreti İbrahim, yaşadığı toplumun bağnazlığı ve inadı ile karşılaşınca onlardan uzak durmaya karar verdi. Gerçi Yüce Allah, lütuf ve merhametini o hazretten esirgemedi ve ona İshak ve oğlu Yakup gibi evlatlar verdi ve her biri büyük bir peygamber oldu. Öte yandan bu büyük insanların fedakarlığı ve direnişi ve risaletini yerine getirmeleri yüzünden Allah-u Teala da onların adını yüceltti. Öyle ki her biri tevhid ve dürüstlüğün simgesi oldu. Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresi Hazreti İbrahim'in yaşamının bu bölümüne işaret ediyor.
Tahran Radyosu.
Tarihte de belirtildiği üzere Hazreti İbrahim'in yaşadığı dönemde insanlar güneşe, aya ve yıldızlara tapardı. Yegane Allah'a iman eden Hazreti İbrahim hiç zaman kaybetmeden kavmi ile taptıkları putlar hakkında tartışmaya başladı. O Hazret güneş, ay ve yıldızlara tapmayı reddediyordu. Günlerden bir gün gece karanlığı basınca kavminden bir grubun yanına gitti ve hareket halinde olan bir yıldıza baktı ve onlar gibi düşündüğünü göstererek ''Bu benim Rabbim'' dedi. Fakat gün doğunca ve hava aydınlanınca o yıldız gözlerden kayboldu. Hazreti İbrahim ise ''Batanları sevmem'' dedi.
Kur'an-ı Kerim En'am suresinin 77 ila 79. ayetlerinde Hazreti İbrahim'in kavmi ile macerasını şöyle anlatıyor. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de Rabbim budur. Zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben Hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.
Hazreti İbrahim çeşitli yollardan müşrik kral Nemrut ve putperest halkını tevhide davet ediyordu. Fakat onlar iman etmedi. Sonunda Hazreti İbrahim putperestlik düşüncesiyle mücadele için bir başka yönteme başvurdu. Tarihte belirtildiği üzere Babilli putperestlerin her yıl özel bir bayramı vardı. Ve bu bayramda hastaların dışında tüm insanlar kentin dışına çıkıyor ve doğada geziniyor ve gün sonunda kente dönüyordu. Hazreti İbrahim ise bir fırsat kolluyordu ta ki o özel bayram geldi. Hazreti İbrahim putperestleri putların hiçbir gücü olmadığı konusunda ikna etmek istiyordu. Akşam olunca kavmi onu da özel bayramın etkinliğine katılmaya davet etti. Ancak Hazreti İbrahim yıldızlara baktı ve ardından hasta olduğunu söyledi ve böylece bu mazereti uydurarak kentin dışına çıkmamaya karar verdi. O gün kent halkı özel bayram için kentin dışına çıktı ve böylece Hazreti İbrahim kentte yalnız kaldı ve sonunda uzun süredir beklediği an geldi.
Hazreti İbrahim eline bir balta aldı ve putların bulunduğu tapınağa girdi. Tapınakta putların yanı başında adak edilen yiyecek ve içecekler bırakılmıştır. Kur'an-ı Kerim bu macerayı şöyle anlatıyor. Yavaşça putlarının yanına vardı. Oraya konmuş yemekleri görünce, "Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine yanlarına gelip sağ eliyle vurdu, kırıp geçirdi. Fakat büyük putu kırmadı ve baltayı onun omuzuna atarak tapınaktan çıktı.
O günün sonunda halk özel bayramlarını kutladıktan sonra büyük bir mutluluk içinde kente döndü ve doğruca tapınağın yolunu tuttu. Fakat tapınağa girince kırılan putlarla karşılaştılar ve şaşkına döndüler. Herkes şaşkın şaşkın hangi zalim bunu yaptı acaba diye sormaya başladı. Bazıları şöyle dedi. Duyduğumuza göre İbrahim adında bir genç bizim putları kötülüyormuş. Bizce bu onun işidir. Putların kırıldığı haberi Kral Nemrut'a ulaştırıldı. Nemrut, Hazreti İbrahim'in yakalanmasını ve halkın önünde kurulan mahkemeye çıkarılmasını emretti. Hazreti İbrahim getirilince şöyle sordular. Acaba sen mi bizim tanrılarımıza böyle yaptın? Hazreti İbrahim halkı gaflet uykusundan uyandırmak için istediği uygun fırsatı bulmuştu. Bu yüzden gayet akılcı bir şekilde onlara karşılık vererek hepsini düşünmeye zorladı ve şöyle dedi. Bunu büyük put yaptı. Eğer konuşabiliyorsa kendisine sorun.
Aslında Hazreti İbrahim bunu sırf insanların düşüncesini düzeltmek için söylemişti. Çünkü o Hazret putların böyle bir şeyi yapamayacağını herkesten daha iyi biliyordu. Hazreti İbrahim'in bu sözleri putperestleri derinden sarstı ve uyan vicdanlarını uyandırdı ve bağnazlık ve cahillik perdesinin ardında kalan tevhid fıtratlarını gün ışığına çıkardı. Bu sözlerin ardından insanlar bir an gaflet uykusundan uyanmış gibi oldu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de macerayı şöyle anlatıyor. Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp kendi kendilerine "Zalimler sizlersiniz, sizler" dediler.
Gerçekte Hazreti İbrahim'in putları kırmakla ulaşmak istediği amacı da buydu zaten. Amaç putperestlik düşüncesini kırmaktı. Yoksa putları kırmanın tek başına hiçbir faydası yoktu. İnsanlar hakikati anlayınca utanmaya başladı ve şöyle dedi. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. "Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun" dediler. İbrahim de şöyle yanıt verdi. "Öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeyi hala tapacak mısınız? Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız?"
Müşrikler Hazreti İbrahim ile tartışmakta rezil olduklarını anlayınca bu kez onunla tartışmaktan vazgeçtiler ve düşünceleriyle mücadele için zora başvurmaya karar verdiler.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri parsley.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilir Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bizlere iletebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
İran Radyo Podcast. Hindistan'da yerli endüstrilerin yok edilmesinin ardından işlerini kaybeden birçok genç Hintli iş bulmak için Güney Afrika'ya gitti. Bu işçilerin durumu çok zordu ve beyazlar onların haklarını ihlal ediyordu. Nisan 1893'te genç bir Hintli avukat vatandaşlarının haklarını savunmak için Mumbai'den Güney Afrika'ya gitti. Geçmiş yüzyıllara ait olan tarih ve anılar bugün tekerrür ediyor ve biz bunları yaşıyor. Doğrudan şahit oluyoruz. Bu dünyayı değiştirmenin zamanı gelmedi mi? Merhaba, Dünya Tarihi Podcast'ının yeni bir bölümünde sizlerleyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Genç Hintli avukat, Güney Afrika'nın en önemli limanlarından biri olan Durban'a ulaştı ve yurttaşlarının yaşadığı Charleston trenle gitmeye karar verdi. Trenin birinci sınıf bölümü için bilet aldı ancak yerine oturduğunda tren görevlisi yanına gelerek yük vagonuna gitmesini istedi. Genç avukat, "Birinci sınıf biletim var." deyince, tren görevlisi "sen beyaz değilsin ve yük vagonuna gitmelisin" diye tekrarladı. Genç avukat hakkını almakta ısrar edince tren görevlisi polisi aradı ve polis memuru avukatın kolundan tutup onu oturduğu koltuktan kaldırdı ve trenden dışarı attı. Genç avukat soğuk havada istasyonda uzun süre bir sonraki treni bekledi. Ancak yine yük vagonuna gitmesi gerektiği söylendi. İstasyon müdürünün yanına gitti. İstasyon müdürü tren görevlilerinin haklı olduğunu söyledi ancak eğitimli bir kişi olduğu için 3. trenin 1. sınıf bölümünde oturmasına ve yolculuğuna devam etmesine izin vereceğini söyledi. Genç avukat Charleston'a vardığında asıl varış noktasına bir faytona binmeye karar verdi. Ancak sürücü ona beyaz olmadığı için faytonda oturma hakkının olmadığını ve faytonun basamağında durması gerektiğini söyledi. Avukat yerinden kımıldamadı fakat faytonun sürücüsü ona doğru yürüyerek onu dövmeye başladı. Sonunda avukat faytondan inip basamağın üzerinde durmak zorunda kaldı. Genç avukat gideceği yere varınca biraz yürümek için kaldırıma çıktı. Fakat aniden bir asker ona saldırdı ve onu yumruklayıp tekmeleyerek kaldırımdan sokağa attı. Avukat ne olduğunu bilmiyordu ta ki kaldırımda yürümenin bile beyazlar için olduğunu, Hintlilerin ve Afrikalıların kaldırımda yürümediğini anlayana kadar. Genç avukat umutsuzluğa kapılmadı. Arkadaşlarının yardımıyla Hintli işçilerin haklarını alması için Güney Afrika'da bir hareket başlattı. Ancak gezisinin en önemli sonucu Hintlilerin Güney Afrika'ya ve dünyanın diğer bölgelerine göç etmek zorunda kalmamaları için kendi ülkelerinde düzgün bir yaşama sahip olmaları gerektiğini çok iyi anlamasıydı. Bu olay bir sosyal liderin doğuşunun başlangıcıydı ve bu genç avukat Mahatma Gandhi'den başkası değildi. Mahatma Gandhi'nin Afrika gezisinden neredeyse 8 yıl önce Hindistan Ulusal Kongresi kuruldu. Bundan önce İngilizler Hindistan'ın yerel yönetimlerini 601 küçük eyalete bölmüştü. Bu hükümetler İngiltere'ye bağlılıklarını ilan etmek için birbirleriyle rekabet etmek ve birbirlerini sollamak zorunda kaldılar. Bu sorun aralarındaki ihtilafların oluşmasına ve derinleşmesine neden oldu. İngilizler bu ihtilaflardan kendi çıkarları doğrultusunda faydalandılar ancak İngilizlerin tümü bu politika ve davranışa katılmıyorlardı. Hintlileri aşağılamayı çok fazla tehlikeli buluyor ve bu saygısızlıkların yoksulluk ve açlığın yanı sıra Hintlileri 1857 devrimi gibi bir isyana sürüklemesinden korkuyorlardı. Bu kişilerden biri de Allen Hume adında bir kişiydi. Hume, İngiliz meslektaşlarına uyarıda bulunarak, Hintlilerin sözlerini dinlemezseniz durumlarından habersiz kalır ve 1857 Nisan'ı gibi bir gün gafil avlanacaklarını söyledi. Hume seçilmiş bir grup Hintlilerin parlamentoda yer almasını ve Hindistan'ın daha iyi yönetilmesi için İngiliz hükümetine öneriler sunmasını önerdi. Bu olay Hindistan halkına kendilerine dikkat edildiğini ve birisinin onların sözlerini dinlediğini hissettirecekti. Allen Hume'un ısrarları nihayet sonuç verdi ve 1885 yılında Hindistan Ulusal Kongresi isimli bir parlamento kuruldu. Kongrenin ilk oturumu Mumbai'de 2000 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Bu toplantıda tüm üyeler İngiltere'ye bağlılıklarını beyan ettiler ve büyük bir nezaket ve saygıyla İngiliz hükümetinden Hindistan halkının bazı sorunlarının çözülmesini rica ettiler. Kongrenin ana talebi ofislerin Hintlileştirilmesiydi. Bu bürolarda İngiliz çalışanlar yerine Hintli gençlerin çalışmasını talep ettiler. Kongre üyeleri İngilizlerin Hindistan'da kurduğu ofislerin Hindistan'ı ve halkını yok etmek istediğini, bu ofislerin yöneticisi ve çalışanlarının Hintli ya da İngiliz olmasının pek bir fark oluşturmayacağını unutmuş gibiydiler. Zaman geçtikçe kongre üyeleri daha cesur hale geliyor ve daha cesur insanlar da kongreye üye oluyordu. Afrika'dan döndükten sonra Mahatma Gandhi de bu kongrenin daimi üyesi oldu. Sonraki yıllarda kongre İngiliz görevlilerinin ordu ve idarelerdeki yüksek maaşlarını protesto etmiş, ardından Hindistan'dan İngiltere'ye altın ve gümüş ihracatına karşı çıkmıştır. Protestolar her geçen yıl daha da yoğunlaşıyordu ta ki Hindistan Ulusal Kongresi'nden bağımsızlık ve özgürlük çağrısı duyulmaya başlandı. 1857 Hint devrimi yenilgiye uğratılmamıştı. Aynı devrim İngilizleri korkutarak Ulusal Kongre'nin kurulmasına izin vermişti ve Ulusal Kongre yavaş yavaş Hindistan'ın bağımsızlığının bayrağını yükseltiyordu. Birinci Dünya Savaşı başlangıcında İngiltere dünyanın farklı yerlerinde zorlu bir savaşa girdi. Birinci Dünya Savaşı öyle bir savaştı ki hem daha fazla para ve hem daha fazla asker gerektiriyordu. Ve İngilizler en fazla yardımı Hint topraklarında alabileceklerini düşünüyorlardı. Fakat bağımsızlık düşünen Hintlileri bu savaşta İngiltere için paralarından ve canlarından vazgeçmeyi nasıl teşvik edeceklerdi? İngilizler uzun yıllardır Hintlilerle birlikte yaşıyorlardı ve onların geleneklerini iyi biliyorlardı. Hintlilere savaşa katılmaya ikna etmek için Hindistan'ın aldatmacasından yararlandılar. Hintlilerin bazı inekleri ve mandalları sağmanın ilginç bir yolu vardı. Bir ineğin yavrusu olduğunda sahibine kolayca bol miktarda süt verirdi. Ancak buzağı öldüğünde bu hayvanlara neredeyse hiç sütü olmazdı. Hintliler yavrusu ölü olan bir ineği sanmak istediklerinde hayvanı kandırıyorlardı. Hintliler buzağı heykeli yapıp onu ineğin gözleri önüne koyuyor. Hayvan da yavrusunun yaşadığını düşünerek sahibine bol bol süt verirdi. Bu heykeli Fukan'ın buzağı diyorlardı. İngilizler de savaş sırasında Hintlileri iyi sağmak için Fuka, buzağına benzer bir tuzak kurdular. Savaşın başında İngiliz kabinesindeki Hindistan bakanı şunları duyurdu. Hükümet tüm gücüyle Hindistan'da Hintlilerin özerk ve sorumlu bir hükümet kurmasına çalışıyor. Bu vaadi duyan Hintliler arasında İngiltere adına savaşma ve karşılığında ise savaşın sonunda ülkelerin özgürlüğünü kazanmak konusunda büyük bir heyecan oluştu. Başlangıçta İngiltere savaşta harcamak üzere Hindistan'ın hediyesi altında Hindistan'ın servetinden 100 milyon lira aldı. Daha sonra da Hintlilerden 120 milyon lira daha aldı. Bu savaşta yaklaşık 1,5 milyon genç Hintli İngiltere adına savaşmaya gönüllü oldu. Fransa'da, Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Burma'da savaştılar. Avrupa'daki Hintliler büyük bir cesaretle savaştılar. Bu Almanlar geri adım attırmaya zorlayan ilk grup oldular. Hint askerlerinin savaş cephelerine gittiği günlerde artık Hint halkı arasında çok ünlü olan Mahatma Gandhi İngiltere'ye yardım etmek için gönüllü oldu. Kendisi ve bir grup arkadaşı İngilizlerden ordunun tıbbi birliğinde çalışmalarını ve savaşta yaralananlara yardım etmelerini istedi. Talepleri kabul edildi ancak faaliyetlerine başlamadan evvel eğitilmeleri gerekiyordu. Bu eğitimler hem tıbbi hem de askeri bölümlerde gerçekleştirildi. Kursa başladıktan bir süre sonra Gandhi, İngiliz subayının kendisine ve arkadaşlarına aşağılayıcı davrandığını fark etti. Gandhi davranışını değiştirmesi için memura ısrar etti. Ancak İngiliz subay doğru olduğunu bildiği şekilde hareket ettiğini vurguladı. Gandhi, İngiltere'ye orduda yardım etmeye gönüllü olan Hintlilere saygı göstermek için İngiliz kabinesindeki Hindistan Bakanı'na bir mektup yazdı. Ancak Hindistan Bakanı ordu subaylarını destekledi ve onları ordu kanununun uygulayıcıları olarak gördü. Gandhi, Protestan amacıyla arkadaşlarından spor ve askeri eğitim gibi bazı eğitim programlarına katılmamalarını istedi. İngiliz subayı Hintlilerin protestosu ile karşılaşınca bazılarına vaatlerde bulunarak yürünlük grubunda tefrika ve ayrım oluşturdu. İlk yaralı grubu ordu hastanesine vardığında komutan yalnızca kendisinin vaatlerine güvenenleri hastaneye aldı. Gandhi ve geri kalan gönüllüler eğitim kampında kaldı. Aslında komutanın hakaretine tahammül etmeyenler ise gönüllüler grubundan ihraç edildi. Birinci Dünya Savaşı 1918'de İngiltere ve müttefiklerinin zaferiyle sona erdi. Hintlilerin bu zaferde ne kadar büyük payları olduğunu herkes biliyordu. Hintliler bu zaferi kendi başarıları olarak görüyorlardı ve İngiltere'nin sözlerini yerine getirmesini bekliyorlardı. Ancak Hindistan'ın İngiliz Genel Valisi'nin sözleri büyük hayal kırıklığı yarattı. İngiliz Genel Valisi şöyle söyledi: Hintliler hükümet yönetmek için eğitilmemişler. Özel bir hükümeti yönetebilecek insanlara da sahip olmaları en az iki nesil alacak. İngiltere Başbakanı hükümetlerinin sonsuza kadar Hindistan'ın hükümdar olmaya kararlı olduğunu ve İngiliz gücünün bir iskeletinin Hindistan'da her zaman kalmasının gerekli olduğunu duyurdu. Fukan'ın buzağı aldatmacası kendisini gösterdi. Fakat artık çok geçti. Hintliler savaşın başında açıkça ilan ettikleri politikaları İngilizlerin bu kadar kolay ihlal edebileceğine inanmıyorlardı. İngiliz hükümeti Hintlilere özgürlük ve özellik vermek yerine her türlü protestoyu yasaklayan bir yasa bile çıkardı. Britanya hükümeti protestocu Hintlilere tutuklayabilir ve onları yargılamadan uzun süre hapiste tutabilir. Tutuklular ne avukat tutabilir ve ne de itiraz hakları vardı. İngilizlerin sadakatsizliğini gören Hintliler yeni bir şekil ile mücadeleye başladılar. Satyagraha verilen yeni bir yönteme Mahatma Gandhi'den öğrendiler. Satyagraha, gerçeklik üzerine ısrar veya gerçeklik direnişi olarak çevrilebilir. Gandhi Afrika'dan döndükten sonra Hindistan'ın çeşitli bölgelerindeki çiftçilerin İngilizlere karşı protesto yapmalarına ve haklarını savunmalarına yardım etmişti. Onun bu protestodaki varlığı ise Hindistan halkı arasındaki şöhretini ve popülaritesini artırdı. İnsanları yeni İngiliz yasalarına karşı satyagraha veya şiddet içermeyen mücadeleye katılmaya çağırdı. 6 Nisan 1999'da Hindistan'ın her yerinde insanları yas tutmaya davet etti. Yas tutmak ve siyah bayraklar asmak İngiliz hükümetine zarar vermiyor gibi görünüyordu. Fakat Müslümanlardan Hindulara, diğer din mensuplarına kadar Hindistan halkının şehirlerde ve köylerde bu törene katılması, birlik ve beraberliklerini de herkesi şaşırttı. Bu ise ulusal kongre üyeleri için bile tuhaf olan bir durumdu. Thank you. Satyagraha yönetimi ilk testini başarıyla geçmişti ve hem Hintliler hem de İngilizler gelecek günleri bekliyordu. Satyagraha hareketinin devam edeceğini varsayan İngilizler yine de Hintlileri kızdırmaya ve onları şiddete sürüklemeye çalıştı. Hindistan geleneğinde halka açık yaz ilan edilmesinden birkaç gün sonra bir grup Hintli köylü Pencab eyaletindeki bir bahçede dini bir tören için toplandı. Yaklaşık 10 bin köylü bahçeye gitmişti. Pencab'daki İngiliz askeri kuvvetlerinin komutanı bu kişilerin bahçede bulunduğunu duyunca askerlerini bahçeye gönderdi. Hinduların da dini bir tören için bahçede toplandıklarına kayıtsız kalan komutan yeni yasaya göre hükümete protesto amaçlı gösteri düzenlemenin yasak olduğunu açıklayarak askerlerine derhal ateş açma emrini verdi. Mermi ve kurşun yağmuru her taraftan yağmaya başladı. İnsanlar bahçe kapılarına koştu ama askerler kapıları kapattı ve bahçeden çıkan herkes öldürüldü. Kurşun yağmuru 10 dakika sürdü. Bu 10 dakikalık süre içinde 1200'e yakın kişi öldü. 3600 kişi de yaralandı. İngiliz komutanı yaralılara kimsenin yardım etmesine bile izin vermedi. Bir saat sonra İngiliz uçakları öldürülen köylülerin tarlalarını bombaladı. Bahçenin dışında askerler insanları kırbaçlıyor ve kavurucu güneşin altında büyük metal kafeslere atıyorlardı. Bu katliamın haberi Hintlilerin kulağına ulaşınca pek çok kişi öfkelendi ve intikam almaya karar verdi. Ancak İngilizlerin niyetini bilen Gandhi halkı sakinleştirdi. Hindistan Ulusal Kongresi Pencab'ın İngiliz komutanı hakkında İngiliz hükümetine şikayette bulundu. Ancak İngiliz hükümeti generali görevini yaptığı için de ödül almaya layık görüldü. İnsanları katletti ve öldürdüğü için generali mücevherlerle süslü bir kılıç ve 150 bin lira hediye edildi. Muhterem dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı podcastimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Podcastlerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi savunma alanındaki ilerlemelerin yenilikçi bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak bu yıl 22 Behmen yürüyüşünü düşmanın medya bombardımanına rağmen halkın ayaklanması ve büyük bir ulusal hareket olarak nitelendirdi. İran sosyal medya platformu X kullanıcıları Amerikan Başkanı'nın İran İslam Cumhuriyeti ile müzakere etme iddiasını Washington'un büyük bir aldatmacası olarak nitelendirdiler. Avustralya Büyükelçisi Ian McConville, İran sinemasının Batı'nın yanlış temsilleriyle mücadele etme yeteneğine sahip olduğuna inanıyor. İran İslam devriminin 46. yıl dönümü anma törenleri ülkenin çeşitli şehirlerindeki kiliseler ve sinagoglarda ilahi dinlerin takipçilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Tahran temsilcisi Jenin Campbell'ın Batı Şeria'da direnişin bir sembolü haline geldiğini belirterek İran İslam devriminin en önemli sonuçlarından biri direniş eksenidir dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.